Ayrım 11. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 123. Acı acı gülümsedi. Gulfi ve Ghibellini, evet. Bu boktan dünyada hiçbir şey değişmiyor, dönüp dolaşıp aynı yere geliniyordu. Beyrut, Gulfilerin yerini Hristiyanların, Ghibellinilerin yerini Müslümanların aldığı sonu gelmeyen bir Montaperti savaşı değil miydi? Sırf bu nedenle Burç el Baraçni'de bir Ghibellini kamyonunu parçalarken onca sevinmişti. Evet, sevinmişti. Elinden gelse Patta Das'ını şoförün kalbine saplayacaktı. O sabah Altalieni Equatuna Bildam sesine uyandığında Akbaba'ya koşmuştu. Arapçayı az çok çözdüm generalim. Düzüşürken dil de öğreniliyor. Altalieni İtalyanlar demek. Equatuna kardeşimizdir demek. Bildam kan demek. Burada hiçbir kardeşim yok benim. Bütün kardeşlerim Pistoia'da. Ne biçim oyun bu? Akbaba aldırmamıştı. Akıllı bir oyun Pistoia. Akıllı mı? Heksojene kan plazmasıyla tehdide selamun aleykümle karşılık vermek miydi akıllı? Bu heriflerin sövgülerine hedef olmak, kalaşnikovları, RPG'leri ile dolaşmalarına izin vermek, İtalyanların başına bela olmak, Filistinlileri ürkütmek için Şatila'da Burç el Baraçni'de boy gösterdiklerinde ateş etmemek miydi akıllık? Açıkçası Filistinliler umurunda bile değildi. Onlar da Ghibellini sayılırdı. Daha düne dek Beyrut'a atalarının Livorno'yu yağmaladıklarında verdikleri zararın çok daha fazlasını vermişlerdi. Sorun Akbaba'nın Charlie'nin sözünden çıkmamasıydı. Maria de Medici'nin Richelieu'nun ağzının içine bakması gibi o da Charlie'nin ağzının içine bakıyor, Zandra Sadra gereğinden fazla güveniyordu. Araplar için sözün değerinin olmadığını, kan kardeşleriyle ağlaşırken kamikazeli kamyon gönderebileceklerini anlamak istemiyordu. Anlatmaya kalkışsa Kur'an'ın İslam'ın yüceltilmesi için söylenecek yalanları mübah saydığını anımsatacak olsa hemen kükrüyordu. Kes sesini pis faşist ya da kapat çeneni yüzbaşı Hasan'ın arkadaşısın sen. Evet arkadaşıydı. Josephine, Geraldine ve Caroline'i görmeye giderken 8. Tugay'ın konakladığı Bodaru kışlasına uğrardı bir iki laf etmek için. Çünkü Hasan dört dörtlük biriydi. Bir süper gulfi, tam bir askerdi. Üstelik çok iyi İtalyanca biliyordu. Civitavecchia'daki askeri okulda yabancı subaylar için düzenlenen derslere gitmiş, Pisa'daki paraşütçülük okulunda dilini geliştirmişti. Burada onun da öğrencisi olmuştu. Sonra gözü pekti. Gerektiğinde gözünü kırpmadan bitirirdi Ghibellinilerin işini. Ayrıca Charlie'nin aklının ucundan bile geçmeyen bir şeyi kavramıştı. Komünistlerin, kapitalistlerin önemi yoktu. Bir sonraki savaş varsıllarla yoksullar arasında çıkmayacaktı. Gulfilerle Ghibelliniler arasında domuz eti yiyenlerle yemeyenler, şarap içenlerle içmeyenler, Pater Noster okuyanlarla Allah Resulullah dileyenler arasında çıkacaktı. Haçlı seferleri olacak Pistoia derdi Hasan. Kimi kez de eklerdi. Başladı mı yoksa? Çelimsiz vücudu sallandı, doymak bilmez küçük gözlerinde kıvılcımlar çaktı. Beyrut'a bu umutlarla gelmişti. Çok uluslu güç bende haçlı seferlerini çağrıştırıyor. Filistinlileri korumak bahanesiyle gidip biraz kılıç kalkan sallayalım demişti. Yola çıkarken kendini Tancredi d'Altavilla gibi hissetmişti. Jerusalemme Liberata'da amcası Boemondo di Taranto ile birlikte Goffredo di Bullion'un peşine takılıp kutsal mezarı kurtarmış, Ömer Camii'nin hazinelerine el koymuş bir sürü klorinde, florinde ve teodolinde getirip bir harem oluşturmuştu Tancredi. Ne ganimetti. Oysa klorinde, florinde ve teodolinde bir yana, burada kan plazması vermekten, Şatila'da başını belaya sokmaktan başka bir iş yaptığı yoktu. Evet, Şatila'da. Çünkü Akbaba, Şahin ile Kartal Bir'in değerlendirmelerine inanmıyor, her akşam gidip Burç el Baraçni ile Şatila'yı denetliyordu. Ama bu akşam Sandoka'nın uçaksavar makineleri damlara gerektiği gibi yerleştirilip yerleştirilmediğini denetlemek için Sierra Mike'a gitmek zorundaydı. Bu nedenle Josephine, Geraldine ve Caroline ile dans etmek için lacivertlerini çekmiş olan Pistoia'yı aramış, onu görevlendirmişti. Pistoia büyük bir sorumluluk yüklenmişti. İtalyanların derdi Burç El Baracni değil Şatila idi. 50'ye 1000 metrelik dikdörtgen biçiminde bu belalı mahalle Şiilerin de hükümet yanlılarının da iştahını kabartıyordu. Şiilerin gözleri buradaydı. Çünkü batı kesimine tek başlarına egemen olmak için buraya gereksinme duyuyorlardı. Hükümet yanlıları da kenti denetleyebilmek için gereksinme duyuyorlardı buraya. Haritaya bir göz atmak yeterliydi bunu anlamak için. Kuzey kanadı Sabra'ya dayanıyordu. Fransızlar neredeyse hiç denetlemedikleri için Bedeviler burada salına salına dolaşıyorlardı. Tek eksikleri develeriydi. Güney kanadı doğuda Şam yoluna dönüşüp batıda Ramlet El Bayda kıyısına açılan atsız yol boyunca uzanıyordu. Batı kanadı eski kent ile kuzey kesimine gitmeye en elverişli yol olan Şam'ın bulvarı ile sınırlanıyordu. Doğu kanadı Nasır bulvarına açıldığı için Amalcıların odak merkezi ve Şii ilerlemesinin uç noktası Gobeyre'nin karşısına düşüyordu. Olacak şey değildi. Şatila'yı işgal etmek için Gibellinilerin Sabra'dan geçmeleri ya da Gobeyre kaldırımından inip Nasır bulvarından geçerek daracık bir sokağa, aralığa, patikaya sızmaları yeterliydi. Bu boktan mahalle domuz eti yemeyen fareleri çekmek için buraya yerleştirilmiş delikli bir peynir gibiydi. Maroların ya da Bersaglierlerin nöbet noktaları fareleri püskürtmeye yeterli değildi. Kaldı ki selamün aleyküm, yallah yallah, çekilin çekilin diyerek nasıl püskürtebilirlerdi. Ama bu gece günlerini göreceklerdi fareler. En ufak bir girişimde tak tak tak. Canlarını cehenneme gönderecekti. Josephine, Geraldine ve Caroline'den yoksun kalmanın öcünü alacaktı. Ya düzeceksin ya geberteceksin der Tancredi de Altavilla. Hiç aklından çıkartmıyordu bunu. Pistoia M12'sini kavradı, jipin yanında beklemekte olan sürücüye seslendi. Kıçını kıpırdat Ugo. Baş üstüne yüzbaşım karşılığını verdi Ugo kısık sesiyle. Nereye gidiyoruz? Avlanmaya Ugo, avlanmaya. Ne avına yüzbaşım? Fare avına Ugo, fare avına. Nasıl fare yüzbaşım? Deliklerden giren Gibellini farelerini. Çekil, ben süreceğim. Direksiyona geçti, pusuya yatabileceği elverişli bir yer aramaya başladı. Avlanmaya elverişli yerlerin sayısı 9'du. Buralarda M113'ler Şatila'nın deliklerini tıkıyorlardı. 21, 22, 23, 24 ve 25'te Bersaglier'lere vardı. 25 Alfa, 27 ve 28 Marolarındı. 27 Baykuş ise hem Bersaglier'e hem de Marolarca bekleniyordu. Aerodrom yolundan gelirken ilkin karşınıza bu lanet dikdörtgenin güneydoğu köşesinde Nasır Bulvarı'nın başlayıp atsız yolun geçtiği kavşakta yer alan 24 çıkıyordu. Ama 24 az kullanılan bir deliği toplu mezarın arkasında sona eren bir geçişi tıkadığı için durmadı burada. Nasır Bulvarı'na girdi, doğu yönünde 500 metre gitti. Sonra bir U dönüşü yaparak 22'ye ulaştı, kuzeydoğudaki nöbet noktasına. Tutto bene, her şey yolunda mı çocuklar? Evet yüzbaşım. Amalcıların benzin almak bahanesiyle geldikleri bir benzin istasyonunun bulunduğu küçük bir alanla tam karşısındaki Gobeyre'nin gerilla kaynayan Argan Sokağı nedeniyle tehlikeli bir konumu vardı 22'nin. Buna karşılık kuzeyde Sabra evleriyle kule adı verilen birçok kesimin ağzının suyunu akıtan Fransız gözetleme noktası yer alıyordu. Batı ve güney yönlerinde ise aralıksız gecekondular uzanıyor, tek deliği 25'e ulaşan dar bir yol oluşturuyordu. Uygun bir tuzak değildi burası da. Geldiği yoldan dönerek doğuda tam Gobeyre kaldırımının karşısında yer alan 25'e gitti. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun yüzbaşım. 25 uygun bir tuzaktı. Sol yanını eski bir kazamatı gizleyen yıkıntıların çevrelediği, sağ yanını Filistinli lider George Habbaş oturduğu için Habbaş'ın evi adı verilen yarı yıkık bir villanın kapattığı bir boşlukta yer aldığı için geçilmesi en kolay deliği Nasır Bulvarı'ndan mahallenin ortasına giden dar ve uzun yolu tıkıyordu. İstemeye istemeye de olsa buradan da ayrılıp 22'den gelen dar sokağın az ötesinde bir bombanın açtığı çukurun yanından uzun ve dar yola girdi. Yolun yarısında bir evin damına yerleştirilmiş olan 25 alfayı geçip 300 metre daha gittikten sonra 21'e geldi. Sabra ana yoluyla Şatilla ana yolunun kesiştiği noktaya, yolların kesiştiği yerdeki dökülen bir binanın damı Çivi'nin gözetleme kulesiydi. Bir yenilik var mı Çivi? Yok yüzbaşım. 21 uygun bir tuzak diye geçirdi içinden. Gerçekten de çok uygundu. Yalnızca en büyük deliği tıkamakla kalmıyor, kusursuz bir görüş açısı da sağlıyordu. Her yere baktıktan sonra buraya gelirim diye düşündü Pistoya. Sola yönelip gecekondular arasında gözden kaybolan daracık bir sokağa kuşkulu bir göz attıktan sonra 23'e vardı. Güney kanatta atsız yolun tam ortasındaki noktaya. Otomobilli farelere çok uygun bu delik. Orada olmayan ama varlığı duyumsanan, belki de yaklaşmakta olan bir şeyin kokusunu almış gibi burun deliklerini kabarttı. Duraksadı bir an. Gözünüzü dört açın, anlaşıldı mı? Baş üstüne yüzbaşım. Elleriniz tetikte olsun. Sonra atsız yoldan çıktı. Sağa döndü. Yarım kilometre gitti. Çifte kıyımın yapıldığı pazar günü, Fabio'nun Molla ile kahve içtiği dar sokakta nöbet tutmakta olan iki maronun yanından geçerek 28'e vardı. Güneybatıda atsız yolla Şam'ın bulvarının kesişme noktasını. Zırhlı aracın komutanının selamını almadan yine sağa sapıp buradan da uzaklaştı. Şam'ın bulvarına girip batı yönünde 500 metre gitti. Yine sağa saptı. Bir yüzme havuzunun kalıntılarının bulunduğu küçük bir alana geldi. Burası kuzeybatıda spor sitesinin kalıntıları üzerinde yer alan 27 idi. Burada cipten inip 27 baykuşun gözetleme yerine çıkan merdivenleri tırmanması gerekiyordu. Bunun yerine çılgın bir hızla geri dönüp 21'e gitti. Farları söndürüp av kokusu almış bir av köpeği gibi kasıldı. Boynu gerilmiş, kulakları dikilmiş, göz bebekleri açılmış, çenesi kenetlenmişti. "Ne oldu yüzbaşım?" diye sordu. Şaşıran Ugo, fareler yanıtını verdi gergin bir ses. Tam o sırada zeytin yeşili bir Mercedes atsız yola girdi. 23'ün M113'ünü geçti, silahını doğrultup dur diye bağıran soğandan sıyrıldı. 100 metre daha gittikten sonra gece kondular arasında görünmez olan dar sokağa daldı. İçinde gençten iki kişi vardı. "Bunlar mı yüzbaşım?" diye sordu Ugo daha da şaşırarak. "Bunlar," diye homurdandı sevinçle. Motoru çalıştırdı, yarım bir daire çizip uzun dar sokağa girdi. 25'in oraya vardı. Yere atladı. M12'sini hazırladı ve bacaklarını açıp M113'ü siper aldı. "Buradan çıkacaklar." "Buradan mı yüzbaşım?" "Buradan." Böyle demesinin bir dayanağı yoktu. İki adamın gece konduların oluşturduğu labirentte kalmayacakları ya da Şatila'dan çıkmak için bir başka yeri kullanmayacakları öne sürülemezdi. Ama av köpeği, savaş tutkunu asker, savaşta rulet masasından daha fazla eğlenen kumarbaz oradan çıkacaklarını biliyor, bu nedenle orada bekliyordu. Çok beklemedi. 3-4 dakika geçmeden zeytin yeşili Mercedes karanlıktan çıkıp 25'in boşluğuna daldı. "Dur, stop!" diye bağırdılar yerdeki bersagliyeler. "Dur stop!" diye bağırdılar M113'teki bersagliyeler. "Dur stop!" diye bağırdı M113'ün komutanı. Pistoya ise bağırmadı. Ateş etti. Hedefini bulan uzun bir yaylım ateşi. Kaputa, tamponlara, iki kişiye kurşun yağdı. Direksiyondaki adam yana devrilince çukuru teğet geçen araba gidip Habbaş'ın evine çarptı. Sonra ekseni çevresinde dönüp dar sokağın ağzında durdu ve sevinçli bir ses duyuldu. "Enseledim sizi lan fareleri, dışarı." Üstü başı kan içinde korkudan titreyen bir adam arabadan çıktı. "Amel maruf, ne olur amel maruf." Öteki koltuğa devrilmiş yalvarıyordu. "Saedna, yardım edin Saedna." "Hastaneye yetiştirelim yüzbaşım," dedi M113'ün komutanı. Ama Pistoya susturdu onu. "Sakin ol oğlum. Önce bu iki fare burada ne aradıklarını söyleyecekler bana." "Hiçbir şey aramıyorlarmış," diye mırıldandı Kartal bir. Gözlerini Viyana avizesinden sarkan çıplak bronz kızlardan alarak, "Fare değilmişler. Esrar çekmiş, iki esrar keşmiş. Ama Vultur Girfus, gereksiz yere yaylım ateşi açan çılgına kızmamıştı. Tersine ona ve adamlarına çıkışmıştı. Çocuklarım dediğiniz o sümsükler dalga geçmeselerdi bunlar olmazdı. Suç sizde albayım. Yumuşaklığınızda, hoşgörünüzde, babalık etmeye kalkmanızdı. Oysa 25'in askerleri Gobeyre kaldırımına kargalar gibi tünemiş amalcıların küfürlerine, kışkırtmalarına, tükürüklerine dayanmak zorundaydılar. Evet, tükürüklerine de. Sahanda yumurta iriliğinde balgamlara. Askerler de karşılık verdiklerinden Nasır Bulvarı'nın o kesimi top yerine küfürlerle balgamların bir o yana bir bu yana gidip geldiği bir tenis alanını andırıyordu. Al sana orospu çocuğu, sen de al göt veren. Bu durum öç almak için gece baskını yapılması tehlikesini arttırıyordu. Kartal bir, nazar değmesin diye cebinde taşıdığı mercanı elledi. Ermişlerine, peygamberlerine dua etti içinden. Çıkıp Şatile'ye gitti. Toplu mezarın yanındaki nöbetçiyi yüreklendirmek için 23'te durdu. Nasılsın Soğan, her şey yolunda mı? Sağ olun albayım karşılığını verdi Soğan titreyen bir sesle. Sana güveniyorum, gözünü dört aç bu gece. Merak etmeyin komutanım. Kötü bir yerde nöbet tutuyorsun, biliyorum. Sağ olun komutanım. Çöplerle, otlarla kaplı ürkütücü dikdörtgene bir göz attı. Böyle mezar olur muydu? Gün boyunca keçiler gelip otları yoluyor, etrafı pisletiyor, gece boyunca da fareler cirit atıyordu. Üstelik ilkel herifler, olup biteni belirten bir taş bile dikmemişler, bir yazı bile yazmamışlardı. Çukurda ne olduğunu, bir bambu sopanın ucunda dalgalanan yırtık pırtık gri bir bez belirtiyordu. Kara bir Filistin bayrağının solmuş kalıntısı. Atmacıya söyleyeceğim, yerini değiştirsin senin. Söylemeyin albayım, burada kalmak istiyorum. İstiyor musun? Ne zamandan beri? Bu sabahtan beri albayım. Niye peki? Bu sabah generalim geldi buraya albayım. Mercedes yüzünden fırçaladı hepimizi. Pısırıklık ettiğimizi, erkek gibi davranmadığımızı, bir erkeğin erkek gibi davranması gerektiğini söyledi. Erkek sözcüğüne takıldım albayım. Elimden gelse, generalim erkek değilim ki daha diyecektim. Yaşım 19, erkek olmaya hazır bile değilim. Daha sonra düşündüm albayım, hazır olduğumu anladım. Her şeye değilse bile bir sürü şeye. Ölülerin yanında bekleyerek erkek olmayı öğreniyorum. Görüyor musunuz şunları albayım? Neyi? Mezarlık ateşlerini albayım. Bir şey görmüyorum Soğan. İyice bakın albayım, göreceksiniz. Ateş böceği bunlar Soğan. Kışın ateş böceği olur mu albayım? Şuraya, orta bölüme bakın. Kartal bir baktı ve ürperdi. Mezarlık ateşi ya da ateş böceği gördüğü için ürpermemişti. Bayrak kalıntısının asılı olduğu sopanın dibinde daha önce görmediği bir şey vardı. Bir çiçek. Sarı bir kuzgun kılıcı. Sarı bir kuzgun kılıcından başka bir şey görmüyorum Soğan. Ben getirdim albayım. Sen mi? Evet albayım. Burada çöplerden başka bir şey olmamasına üzülüyordum. Bunlar da insan ölüsü değil mi? Evet, Müslümandılar ama insandılar. Kilisedeki kuzgun kılıcını çalıp buraya getirdim. Bilmem, Tanrı kızar mı bu hırsızlığa? Kızmaz Soğan, kızmaz. Cipe binip ana yoldan 21'e gitti. Burada cipten inip çiviyi yüreklendirmek için gözetleme kulesinin merdivenlerini tırmandı. Çivinin eli tüfeğin tetiğindeydi. Çifte tayını bir kum torbasının üstünde duruyordu. Merhaba çivi, bakıyorum iştahın yerinde. Evet albayım, yedikçe uykum açılıyor. Yorgun musun? Hayır albayım, çivi gibiyim. Alt katta oturan piç kuruları olmasa hiçbir şikayetim olmayacak. Ne yapıyorlar ki? Kafayı bana takmışlar. Durmadan İtalyanlar tomorrow kaput, İtalyanlar bum bum diye bağırıyorlar. Yerini değiştireyim mi? Size yük olmak istemem albayım. Yük olacak bir şey yok, atmacıya söyleyeceğim. Söylemeyin daha iyi albayım. Sen de mi erkek olmak istiyorsun çivi? Erkek mi albayım? Evet, Soğan gibi. Toplu mezarın yanından alayım mı dedim, istemedi. Ölülerin yanında kalmanın erkek olmasına katkıda bulunacağını söyledi. Hayır albayım, Beyrut'ta dirilerle ya da ölülerle birlikte oldum diye erkek olacağımı sanmıyorum. Öyleyse yerini değiştirmeme niye karşı çıkıyorsun? Çünkü buranın, yukarının havası temiz albayım. Havası mı, yoksa bir kadın dalgası mı çivi? Değil albayım, ibnelik ölümden iyidir albayım. Güzel, dersini öğrenmişsin. Sağ olun komutanım. Kartal'ın kuleden inişini izledi gözleriyle. Sonra derin bir soluk aldı, ucuz atlatmıştı. Yerini değiştirirlerse Cemile karnını nasıl doyururdu? Bir deri bir kemikti Cemile. Öyle de iyi yürekliydi ki. Kardeşlerine o piç kurularına hiç benzemiyordu. Yemek çalmakla yetiniyordu. Bir şey verirse almıyordu. Ellerini arkasına götürüyor, gözlerini indiriyor, başını istemem anlamına sallıyordu. Buna karşılık tabağa bir şey demeden yere koyup da sırtını dönecek olursa hemen bir köşeye götürüp içindekileri silip süpürüyordu. Bir gün tavuğunu da çalmıştı. Ara ara tavuk yoktu orada. Cemile yürütmüştü. Bir köşeye götürüp yemişti. Bu nedenle hep çifte tayın getiriyordu nöbete. Biri kendisi, biri de Cemile için. Ancak geçen gün bir tayınla doymayınca ikisini de yemiş, Cemilecik sokağa çıkıp çöpleri karıştırmak zorunda kalmıştı. Cemile gibi 9 yaşında olan kız kardeşi Monika ise milyarderlerden beter davranırdı sofrada. Yemekleri didikler, ezer, en lezzetli bir yemekten bile mutlaka artık bırakırdı. O sabah kız kardeşine attığı kartta şunları yazmıştı. Sevgili Monika, sen kendi ellerimle yaptığım çörekleri bile yemezdin. Cemile'nin karnını doyurmak için yemek çalmak, çöpleri eşelemek zorunda kaldığını biliyor musun? Anasıyla babasına da iki satır yazmıştı. Anneciğim, babacığım, bizim evin karşısındaki gecekondularda oturanlar yüzünden, yoksullar ve açlık yüzünden komünist olduğumu biliyorsunuz. Ama bizim oradaki açlık sözde açlık. Kimsenin midesinden pizza, elinden dondurma külahı eksik değil. Herkesin göbeği yerinde. Gerçek yoksulluğun, gerçek açlığın ne olduğunu anlamak için Cemile'yi görmek gerek. Çivi diye seslendi kartal bir cipten. Buyurun albayım, fazla tıkınma sakın. Merak etmeyin albayım. Kolay değil diye mırıldanan kartal bir sürücüye 27 baykuşa gitmesini söyledi. Deminki gibi gergindi yine. O gece büyük bir terslik olacağı önsiz kaplamıştı içini. 27 baykuşa gidip çevreyi tepeden gözetleyecekti. İçi bu sıkıntılarla dolu, yer yer yıkılmış bir merdivenden çıkarak bir düzlüğe vardı. Mutlu Beyrut günlerinde spor sitesinde yer alan güneşlenme teraslarından birinin kalıntısıydı burası. Düzlükte kum torbalarıyla çevrili, karanlığa gömülü olduğu için neredeyse görünmez bir baraka vardı. Nasıralı ile bir Maro gözetleme deliklerinden çevreyi gözetliyorlardı. Her taraf gece dürbünleri, dürbünler, radyolar, telsizler, fener tutarak baktıkları haritalarla doluydu. Kartal bir içeri girdi ve kendi sesine benzemeyen öfkeli, sert bir sesle sordu. Nasıralı, olağanüstü bir şey gördün mü? Hayır albayım, süt liman ortalık. Tek bir silah bile atılmadı, yanıtını verdi Nasıralı şaşırarak. Beyrut'a güven olmaz. Süt kaynayıp taşıverir birden. Gece dürbünlerinden birini ver. Dürbünü gözlerine götürdü. Şatila'nın çevresini taradı. Önce Nasır bulvarını, sonra 24'ün köşesiyle Göbekli Kavşağı ve üst geçidi. Ardından Atsız yolu. Sonra bu yolun Şam'ın bulvarıyla kesiştiği yeri ve Sabra'yı izleyen bölümünü. Hiçbir şey içindeki sıkıntıyı doğrulayacak hiçbir şey yoktu. Dürbünü aerodrom yoluna, karargaha, sahra hastanesine, lojistiğe, kartal üssüne, sonra da Burç el Baraçni ile havaalanına çevirdi. Hiçbir şey yoktu. Güneyde 6. Tugay'ın kışlasını, sonra Ramlet el Bayda kıyısını ve Sierra Mike'ı taradı. Hiçbir şey yoktu. Kuzeye Sabra'ya döndü. Hiçbir şey yoktu. Yeniden Nasır bulvarına, 22'nin küçük alanına, 25'in boşluğuna, Gobeyre kaldırımına döndü. Hiçbir şey yoktu. M113'ün bersagliyeleri sakindiler. Kaldırımdaki amalcılar kendi aralarında konuşuyorlardı. Hasır bir koltuğa oturmuş bir milis neredeyse uyukluyordu. Bu gece balgam savaşı bile yoktu. Dürbünü tayun yönüne bakmakta olan Nasıralı'ya verdi. Neye bakıyorsun? Bir kısrağa albayım. Bir kısrağa mı? Evet, tayun geçişinde bir kısrak var. Dün yaralı iki Şii'yi Risk Hastanesi'ne götürürken gördüm. Boz yeleli, mor gözlü, beyaz, çok güzel bir kısrak. Çayırın ortasında durmuş ot yiyor. Yaşama sevinci veriyor insana. Yaşama sevinci de nereden çıktı? Bir kısrağa bakarak mı harcıyorsun zamanını? Bağışlayın albayım, şöyle bir gözüm takıldı diye kekeledi yerin dibine geçen Nasıralı. Hep atım olsun isterdim. At alamayınca bir gün bir eşek aldım ve atına da eşeğine de başlarım şimdi. Saçmalamayı bırak da gözünü aç. Baş üstüne albayım. Dürbünü ver. Nereye koydun dürbünü? Buyurun albayım. buraya bırakmıştınız diye araya girdi şaşıran Maro. Şaşırmışlardı çünkü Kartal bir hep saygılı davranırdı herkese. Dürbünü aldı. Yeniden 22'yi, 24'ü, 25'i taradı. Sonra dikkatini Habaş'ın evinin arkasından 22'ye giden dar sokağı denetleyen Bersaglier'e üstünde yoğunlaştırdı. Ferruccio idi. Nasıralı onun yerinde olmak için ne istense vermeye hazırdı. Gerçekten de Ferruccio, İsrail kuşatması sırasında bomba düşen bir evin yıkıntısının yanında duruyordu. Ve rüzgarın savurduğu bir tohum, yıkıntılar arasında boy vermiş, güzel bir incir ağacına dönüşmüştü. 11. ayrımın sonu. Sayfa 134.